Podcast dinle.
Efendim Ampara ekranlarından mutlu günler. Saatler onu gösteriyor. Portföy yönetimiyle karşınızdayız. Belgin Maviş'le birlikte. Belgin Hanım hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk.
Haftanın son işlem günündeyiz.
Evet.
Hareketli de bir haftayı aslında geride bıraktık. Önümüzdeki haftalar daha hareketli olacak gibi. Çünkü gözler yeniden merkez bankalarına çevriliyor ki hatta ilk etapta önümüzdeki hafta biz içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ediyor olacağız. Ki aynı gün aslında biz içeride bilançoları da yavaş yavaş almaya başlayacağız. Önümüzdeki haftada aslında tam anlamıyla yoğunluğun başladığı önemli haftalardan biri olacak. Ki yurt dışından bilançolar gelmeye başladı değil mi bu arada?
Tabii ki. Güzel bilançolar geliyor ve bu da tabii ki borsaların tekrardan risk alma iştahına geri dönüşünü hızlandırıyor. Özellikle finans sektöründeki bilançolar başta Dow Jones olmak üzere S&P ve Nasdaq tarafında etkili olmakla kalmadı. Aynı zamanda bu olumlu hava Avrupa içinde yine olumlu rüzgarların esmesini sağladı. Neredeyse tüm Avrupa ülkeleri yükselişle tamamladı. Dolayısıyla bilanço döneminin böyle bir pozitif etkisi var. Bunun yansımalarını biz Borsa İstanbul tarafında da hisse bazlı hareketlerle görmeye başladık aslında. Yaklaşık olarak 10 günlük periyotta bakarsak para girişleriyle desteklenen hareketler sadece hisse alım programları çerçevesinde değil, bilanço beklentisi noktasında yabancının da almış olduğu pozisyonlardan kaynaklandı yerli yatırımcıyla. Dolayısıyla şu anda piyasalarda FED öncesi, Ekim ayında FED olmadığı için onun da getirmiş olduğu bir rahatlıkla FED öncesinde bir coşku var diyebilirim ya da bir risk alma iştahında yeniden morallerin yerine gelmesi. Ha, bu arada tabii ki Amerika'da enflasyonda üfe tarafında da beklentilerin altında kalmasıyla birlikte enflasyon verisinin özellikle Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.50 seviyesine çekilmesi de küresel piyasalardaki bu risk alma iştahını biraz hızlandıran unsurdu. Arkada görünmeyen asıl neden olarak.
Peki özellikle önümüzdeki iki ay içinde acaba biraz şunu mu takip edeceğiz? Orada Amerikan tahvil faizlerindeki gerilemeden de bahsettiniz. Tahvilden çıkışı biraz daha hisse senedi piyasasına ya da işte emtia fiyatlarındaki o değerlenmeyi takip ediyoruz. Değerli metallere ya da enerji fiyatları gündemde, petrolü çok konuşuyoruz, doğalgaz gündemde. Biraz daha sizce yön değişir mi? Ne dersiniz?
Kesinlikle değişecek ve zaten onun ilk öncü sinyallerini alıyoruz. Evet, emtia önemli olacak. Özellikle demir çelik sektörü bu anlamda baktığımızda kimya sektörü ön plana çıkacak olan sektörler. Bu ilaç tarafında da olabilir, tıbbi tarafta da olabilir, petrokimya tarafında da olabilir ama biz kimya sektörünü hem içeride hem dışarıda çok daha yakın takip edeceğiz emtia ile birlikte. Bununla beraber gıda üretenler, gıdayı satanlar, gıdayı tedarik edenler dahil olmak üzere gıda sektörünün bu anlamda biraz daha yakın çerçeve içerisinde tutacağız. Buna ek olarak da 3. çeyrek bilançoları sonrasında yılın tamamı itibariyle 4. çeyrek bilançoları öncesinde de bankacılık sektöründeki hareketleri yine takip edeceğiz. Şirket karlılıkları iyi gelirse bankacılık sektörü karlılıkları da bunu destekleyecek mi? Bu da 4. çeyrek yani yıl sonu bilançolarının hikayesi olacak. Ama şu anda yılın sonuna kadarki süreç içerisinde piyasalar yeniden risk alma iştahına dönüyor. Ve bunda tabii ki dolar endeksinin 94'ün altına gerilemesinin de etkisi var. Dolar görece biraz daha değer kaybetmesiyle birlikte piyasalar rahatlayacak. Ancak enerji, petrokimya, demir çelik sektörü hareketleri daha çok açıklamalara, gelişmelere bağlı olmaya devam edecek.
Peki şöyle bir İki farklı senaryo ya da iki farklı grafiği daha yan yana koyabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi evet burada yön değişebilir dediniz. Hisse tarafı ön plana çıkabilir dediniz. Bir yandan da şimdi özellikle hisseyi konuştuğumuz noktada yabancıların da son dönemde aslında işte bankadan öte portföyünün çeşitlendiğini görüyoruz.
Doğru.
Burada özellikle Türk Hava Yolları, işte Ford değil mi? Arçelik ön plana çıktı ki son herhalde Ekim'in başından beri takip ettiğimizde hareketli olan hisselerdi bunlar. Ve yabancının biraz daha ilgisini değiştiği bir dönemde biz içeride özellikle halka arzları takip ettik. Ve yerli yatırımcının da halka arzlara çok fazla odaklandığını gördük.
Doğru.
Bu tabloyu nasıl yorumlamak gerekir? Önümüzdeki süreçte gözler yine halka arzda mı olmalı yerli yatırımcı açısından yoksa yabancının da yöneldiği hisselerde dikkat mi etmesi gerekir? Ne dersiniz?
Kesinlikle. Şimdi her hafta Perşembe günü Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteni yayınlanır ve o bültende özellikle birçok konu vardır, açıklama vardır, cezalar vardır. Bununla birlikte başvuruların onaylanması ya da reddi vardır. Bir de halka arz. Şimdi Perşembe dün açıklanan şeyde bu hafta 3 tane halka arzımız vardı. Onlar tamamlandıktan sonra önümüzdeki hafta olmayacak. Böylelikle şunu da anlıyoruz aslında. Sermaye Piyasası Kurulu halka arzları da belli bir takvim, belli bir periyot içerisinde veriyor ki bu da yatırımcının borsada hareket alanını, yani nakde dönerek o hisseler için düşünme, nakitte kalarak fırsat yakalayabilme ihtimalini kuvvetlendirmiş olur. Yeni para girişleri de var. Bunu işlem hacminden görüyoruz. Dolayısıyla yerli yatırımcının iştahı halihazırda devam ediyor. Altını kaçırdığını düşünen, doları kaçırdığını düşünen hisse senedinde o fırsatı yakalamaya devam ediyor. Bir de şunu da düşünüyorum ben. 2021 oldukça enteresan bir o kadar da fırsatların olduğu bir yıl olacak. Tahvil noktasında alım programını, azaltımını açıkladığı andan itibaren özellikle küresel piyasalarda risk alma iştahında bir geri çekilme, paranın yönünün değişebilme ihtimali olduğunu unutmayalım. Demek ki önümüzde Ekim'i yarım ay olarak sayalım. 2,5 aylık bir dönem var. Bunun içeride ve dışarıda yatırımcının ciddi fırsata çevirmesi gerekiyor. Ve en çok getiriyi de borsalar tarafından alacak. Bu gözle baktığımızda yabancı bu fırsatı kaçırmaz. Yüksek kurdan dolarını bozdurur, hisse senedine gelir. Hem dolar bazında ucuzladığını düşünür, hem çok iskontolu olduğunu düşünürse Borsa İstanbul'u tercih edecektir. Ve ben özellikle her gün gün bazında para giriş ve çıkışlarını da not alıyorum. Mesela dün sabah itibariyle burada ne vardı karşımızda? Tüpraş yine para girişi var.
Kitli Rally var o tarafta
tabii,
bu arada değil mi?
Koza Doğan Holding ve Akbank'ta para girişlerini gördük. Buna karşılık da dün sabah itibariyle BİMAŞ, Garanti, Koç Holding, Şişe ve Ford Otosan'da ise çıkış vardı, para çıkışı. Bunlar önemli. Yatırımcı bunları her sabah takip edebilir. Bir önceki günün dataları olsa da bir sonraki gün içinde bu bize yön tayinimizde faydalı olacaktır. Bugün 127 seviyesini deneyen bir Tüpraş'ı yakalayabilme fırsatı olacaktır. Her ne kadar burada baktığımızda hani Tüpraş'ta birinci sırada para giriş var. Dün de biraz satıcılıydı ama dün özellikle 127 seviyesini görmemişti. Bugün yeni bir bantı test ediyor. Dolayısıyla yatırımcı için de ufak tüyomuz olsun. Para giriş ve çıkışları ister hisse alım programı çerçevesinde olsun, ister yabancı yatırımcı noktasında olsun, her zaman için borsada hisse yakalayabilmek açısından yatırımcının bir rehberi olacaktır. Çünkü pozisyonlar açılmıştır ya da hisse fiyatlamasının istikrarlı olması için şirket tarafından hisse alım programı çerçevesinde para girişi vardır. Örnek Vakıf Bank'ı buna verebiliriz. Çünkü bu son derece önemli. Hem borsanın işlem hacmini arttırırken işlem hacmiyle birlikte endeksin belli teknik seviyelerde kalmasını sağlıyor. Dün Vakıfbank ve Tüpraş'taki hareket, Ford Otosan'ın satıcılı olmasına rağmen aradaki açığı kapatmasıyla birlikte endeksin 21 günlük ortalamalar seviyesinde kapanmasını sağladı. 21 günlükler önemli bir seviye çünkü bu seviyenin altına doğru sarkmalarda yatırımcı kredide ise krediden çıkmak zorunda. Çıkmadığı takdirde piyasa kendini toparlayamazsa daha aşağı seviyelere doğru sert geri çekilmeyi yaşardı. Dolayısıyla hisselerin hareketlerine baktığımızda teknik hareket, para girişi, beklenti, bilanço noktasında biz size şu anda yön veriyor.
Mesela Vakıfbank'la ilgili haber akışı, dün pay geri alımlarıyla ilgili bir gelişme vardı ve dikkat çekti. İşte %4'ün üzerine primle,
evet,
değil mi, kapattı?
Evet, aynen öyle kapattı ve şimdi şöyle bir durum var. Dün sabah da zaten bahsetmiştik seninle. Özellikle özel sektör bankaları daha hareketliydi. Garanti indikatör olarak ayırmıştık. İşte İş Bankası ve Akbank sıralamada yer alıyordu. Halkbank özellikle de Amerika davası ve para girişiyle karşımızdaydı. Ama tüm bunları açıklarken Vakıfbank'ta da yavaş yavaş alışlar gelmeye başlamıştı. Ve bu benim dikkatimi çekmişti ama emin olamadığım için hani o hisse alım programına. Ama gün sonuna doğru baktığımızda garanti satıcılığı, bankacılık endeksi satıcılığıyken Vakıfbank endekse Tüpraş'la birlikte destek vermişti.
Albaraka da bu arada %4'ün üzerine dün primliydi.
Ha, 2022 için güzel bir noktaya temas ettin. 2022'de de özellikle sukuk fonları, yeşil tahviller ve katılım bankacılığının bir şey önünde olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte sigortacılık sektörünü de sıralamada yerini alacağını düşünüyorum ben. Yani bir 5 yapacak olursak 5 sıralaması, bunun içerisinde katılım bankalarıyla sigorta sektörünü de ekleyeceğiz.
Peki az önce hani yabancıdan bahsettiğimiz noktada belki yine birkaç not düşebiliriz. Özellikle madem 2022'de yön değişecek, o akış değişecek, hisselere tekrardan bir yönelim olacaksa burada hem Borsa İstanbul'un özellikle potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü işte dolar bazına da baktığımızda her seferinde işte sizler piyasa uzmanları, stratejistler altını çiziyorsunuz. Dolar bazında borsamız ucuz kaldı diyorsunuz ki Kasım 2020'den bu yana da en düşük kapanışlardan birini yapmıştı değil mi? 1.54 seviyelerinden bir kapanış yaptı. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Şu anda yabancı açısından potansiyeli nasıl yorumluyorsunuz?
Çok güzel potansiyel var ama iki tane de çekincesi var yabancının. Bir, bunlardan bir tanesi enflasyondaki yüksek seyir, diğeri ise kurdaki dalgalanma. Dolayısıyla bu yabancı yatırımcının Borsa İstanbul tarafında iskontolu olmasına rağmen, ucuz olmasına rağmen hisse alımında kısa süreli pozisyon dışında daha orta vadeli pozisyona girmesinin önünde başlıca engel olarak gözüküyor. Özellikle enflasyon tarafında biraz daha istikrara kavuşulması ve düşüş eğiliminin kuvvetlenmesi, yani bu konuda ısrarcı, mücadelede ısrarcı olma emarelerini hissetmesi gerekiyor yabancının. Çünkü enflasyon aynı zamanda da yabancının tercih etmiş olduğu bankacılık sektöründe öz kaynakları, öz varlık karlılığını negatif yönde etkileyen bir unsur. Ve burada faizleri arttırmadığınız takdirde TL varlık fiyatlamalarında reel getiri negatife düşüyor. Ve dolayısıyla yerli ve yabancı yatırımcı burada alternatif yatırım araçlarına yöneliyor. Bu altın olabiliyor, bu kurdaki hareketi yakalamak olabiliyor ya da diğer başka seçenekler, hisse senedi olabilir. Ama içeride yerli yatırımcının varlığı, faiz enstrümandan uzak olmayı seven bir yerli yatırımcı kitlesi var. Bununla birlikte yabancı var ama yabancının iştahını açabilecek bir CDS'lerimiz 450'nin altına düşmedi, 400'ün altına geri çekilmesi gerekiyor. Bununla birlikte tahvil tarafındaki çıkış durup yeniden tahvile girişin olması gerekiyor. Tüm bu gelişmeler sonrasında Merkez Bankamızın özellikle politika duruşundaki gelişmeler yakın takip edilmesi gerekiyor. Şimdi önden yüklemeli bir faiz indirimi gerçekleştirdi Merkez Bankası ama onun hemen sonrasındaki enflasyondaki yükseliş eğilimi yabancının bu fırsatı biraz gecikmeli olarak, yükseliş fırsatını biraz gecikmeli olarak katılmasına, sınırlı katılmasına neden oldu. Merkez Bankası yılın sonuna kadar o çizgide devam edecek olursa, şu anda mesela ikinci bir faiz indirimi önümüzdeki haftaki Merkez Bankası toplantısında olabilme ihtimali, yükselişi engelleyen ya özellikle 1430 deneyip de gün sonunda 1411'de kapanmamıza neden olan yeri de görünmeyen gerekçe. Bunlar ortadan kalkarsa yavaş yavaş o Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar, Cumhurbaşkanı'ndan gelecek açıklamalar, biraz daha ekonomik anlamda enflasyonla mücadele anlamında çok daha böyle hani radikal adımlar atılırsa o zaman yabancıyı biz çok daha erken burada görmeye başlarız.
Peki borsa için yani daha önceden baktığımızda önceki dönemlerde işte sizler de yorumlarken hep işte faiz baz alınırken, faiz konuşulurken şimdi CDS'ler daha ön planda. İşte sevgili Işık Ökte'yle ile de seans öncesinde birlikteydik. Önümüzdeki haftaya bir başlık atar mısınız diye sordum. Nasıl başlayacağız? Önümüzdeki haftanın öne çıkanı nedir diye sordum. CDS'lere mutlaka bakılmalı dedi. Doğru. Siz ne düşünüyorsunuz bu
kesinlikle
konuda?
Kesinlikle. Çünkü şöyle söyleyeyim, CDS'lerdeki 380'ler diyorduk. Bunun üzeri riskli diyorduk. 330 ile 380 arasında gidip geliyordu Merkez Bankası. İşte yıl sonuna varmadan faiz indirebilir beklense buradaki fiyatlamalara yansın diye. Evet, bu küresel anlamda ki riskler vardı ama içsel riskler de vardı. İşte Merkez Bankası rezervleri bir dönem konuşuldu. Sonrasında işte yabancı yatırımcının çıkışı konuşuldu. Ama TL varlık fiyatlamalarında tahviller tarafındaki getirilerin azalması yabancının buradaki pozisyonda kalmasının çok anlamlı olmadığını ortaya koymuş oldu. CDS ne demek onu da açıklayalım. 5 yıllık Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri şu anda 450'nin üzerinde. CDS'lerin 450 üzerinde olması kurun da yüksek seyrine neden oluyor. Dolayısıyla 9-10 üzerindeki her seyir TL varlık fiyatlamalarında fiyat oluşumlarını borsa dahil olmak üzere ciddi anlamda negatif yönde etkiler. Bu yüzden CDS yani ülke risk priminin düşmesi gerekiyor. Düşmediği takdirde bu sizin tahvillerinize, sizin hisse senetlerinize talebin olmadığını ve sizi riskli bulduklarını söylerler. Ödemeler noktasında olabilir bu. Ondan sonra yatırım yapma noktasında olabilir. O yüzden önümüzdeki haftanın manşeti, iki manşet atalım o zaman. Sevgili Işık'a benden de bir manşet olsun. Merkez Bankası ve CDS'ler. Merkez Bankası faiz indirir mi? Önden yüklemeli bir 100 bas puan daha. Çünkü Merkez Bankası'ndaki değişimler sonrasında piyasada böyle bir algı da oluştu. İkincisi CDS'ler bu noktada faiz indirirse CDS ne olur? Faiz indirmezse CDS ve dolar ne olur? Manşetimiz bu olacak önümüzdeki hafta.
Şimdi özellikle haber akışı oldukça önemli ki Başkan Erdoğan da aslında yarın itibariyle programının, Ekim programının çok yoğun olduğunu ifade edebiliriz. Tam bir diplomasi trafiği.
Doğru.
Şansölye Merkel'le, Almanya Şansölyesi Merkel'le bir görüşme yapacak. Ardından Afrika turuna çıkacak. Ayın son günlerinde ise G20 toplantısına katılacak. Liderler bir araya gelecek ki burada Biden'la da görüşmesi bekleniyor. Diğer liderlerle yapacağı görüşmeler oldukça önemli. Piyasa tam anlamıyla ne kadar duyarlı olacak bu görüşmelere?
Son derece duyarlı olacak. Çünkü bu önemli. Özellikle Erdoğan-Biden görüşmesi, Merkel-Erdoğan görüşmesi. Bunlar önemli. Yani Merkel'in şansölyeliği bırakmasından sonraki süreç içerisinde de yine aktif olarak siyasetin içerisinde ya da bir kenarında köşesinde, işte bir IMF'de ya da Dünya Bankası'da Merkel'i görebilir miyiz bilemiyorum ama şansölyeliği dönemi içerisinde Türkiye'yi bazı konularda zorlasa da Türkiye'nin yanında olmaya gayret etti. Dolayısıyla bu temaslar ve gelecek açıklamalar önemli olacaktır Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci içerisinde. Biden'la olan görüşmelerse Türkiye-Amerika ilişkilerinde eğer oradan pozitif açıklamalar gelirse kurda çok sert aşağı yönlü hareket de görebiliriz. Yani iki ülkenin Trump'taki olduğu gibi işte ticaret hacmimizi artıracağız, şöyle olacak, böyle olacak, altı doldurulmayan açıklamaların Amerika tarafından gelmesi değil. S-400, F-35, Türkiye-Amerika ilişkileri noktasında iki liderin uzlaşı mesajlarını vermesi, ileriye dönük işte başta Afganistan olmak üzere birlikte çalışacağız. İşte Erbil bölgesi, işte Suriye sınırı gibi konularda Türkiye'nin yanındayız'a benzer mesajlar verirse bizim içeride kur ciddi anlamda geri çekilmeyi yaşayacaktır.
Peki Belgin Hanım, böyle bir tabloda özellikle şimdi biraz daha dilerseniz o grafiği açalım. Borsa İstanbul 100 grafiğinden bahsediyorum. BIST 100 endeksini bir ekran alalım. Bugün evet, pozitif bir başlangıç yaptı.
Güzel bir başlangıç.
Önümüzdeki günlerde özellikle direnç noktaları eğer haber akışta bu minvalde olursa örneğin nerelere gidebilir, neler denenebilir? Tabii bu tarihlerden sonra hemen aslında Kasım'ın ilk günleri geliyor. Orada da FED'e odaklanacağız. Bakalım oradan gerçekten yani dün de konuşmuştuk sizinle. Powell piyasaya sırtını dönmez demiştiniz. Ben de belki şöyle yarım bir dönüş yapabilir demiştim. Tam da onu takip edeceğiz aslında. Doğru. Peki tüm bu başlıklar nasıl yansır? Özellikle sizin kısa ve orta vadede beklentilerinizi dinleyebilir miyiz?
Tabii ki. Şimdi burada ben her gün günlük bazda 8 günlük ortalamalara, sonrasında 21, 50 ve 100 günlüklere bakıyorum. 200 günlükler de önemli ama hareket anlamında, piyasayı okumak anlamında böyle dönemlerde 8 günlük hareketli ortalamalar son derece önemli. Şu anda 21 günlük ortalamalar seviyesinde dolaşan bir BIST 100 var. Bu ne anlama geliyor? Yaklaşık olarak 1408'ler seviyesinde. 1408 seviyesinin üzerindeki her kapanış iyimserliği korumamızı sağlar. Yükselişi değil, iyimser olmamızı. Ve bir bant hareketi yapıyor endeks. Dün de bu şekilde hareket vardı. 1411-1420 hareketi, tam olarak söyleyeyim, 1407-1422 hareketini yapan ve 1411'den kapanan bir BIST 100 vardı. Üzerindeyiz, olumlu. Özellikle de 1419 seviyesine baktığımızda da o seviye yaklaşık olarak 100 günlükler seviyesine tekabül ediyor. Yani 100 günlüklerde 1407 seviyesinde olduğunu düşünecek, 1417 seviyesinde olduğunu düşünecek olursak. Şimdi bu seviye haftanın son işlem günü olduğu için korunabilirse, yani endeks kısacası 1408'in üzerinde kapatabilmeyi başarırsa önümüzdeki hafta içinde olumlu bir başlangıç yaparız. Bunun için bazı olumlu haberlerin önümüzdeki hafta gelmesi gerekiyor ama başlığımız neydi? Merkez Bankası ve CDS'ler. Bu bağlamda baktığımızda günün ikinci yarısında veri akışı açısından çok öne çıkan bir gün değil ama günün ikinci yarısında cuma riske etmeyelim, kur, yurt dışı piyasalar diyen yatırımcının kar realizasyonları gelebilir. Ha, gelirse de burada bakacağımız seviye 1408 ve 1402 olacak. Kısacası 1402'nin altına sarkarsa 1408'i aşağı yönlü hareket etmesi bazen ihlal olarak kalabilir. Ama 1402'nin altında bugün kapanırsa o zaman dikkatli olmamız gereken bir haftaya başlıyoruz demektir.
Peki dilerseniz şimdi son 6 ila 7 dakikanın içerisindeyiz. Öne çıkan şirket gelişmeleri, şirket haberleri evet. de var. Onları da izleyicilerimizle paylaşalım haftanın son işlem gününde. Örneğin Logo'dan gelen açıklama var. Ardından Oyak Yatırım'a da bakarız. Logo şirketin sermayesinin tamamına sahip olduğu Logo Elektronik ve Logo Kobi dijitali devralması kapsamında kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi için yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığını açıklamış. Bu arada dün borsaya katkı veren hisseler arasındaydı Logo Yazılım değil mi?
Evet, borsaya yükselişe. Katkı veren hisseler içerisindeydi ve bugün de yine bu hisseler içerisinde hareket olacak. Teknoloji sektöründe, yazılım sektöründeki hisselerin zaten son 15 günlük performansları da belli periyotlarda endeksi omuzlayan görüntüde devam ediyor.
Evet. 41 lira seviyelerinden bu arada şu anda işlem görüyor ve 9. ayın 17'sinde de 42.60'lardan işlem görmüş. Dip noktasında da 39 lira seviyelerini takip ediyoruz bu arada Logo Yazılım'da.
Son haber bir öncesinde bir hareketini yapmış zaten bugün de haber sonrasında kısa realizasyonu görüyoruz.
Peki bu arada Oyak Yatırım'dan gelen haber akışını da paylaşalım. Çünkü evet. Oyak Yatırım değil mi Türkiye Sigorta'yı model portföyüne eklemiş ama AgeSA'yı da portföyden çıkarmış.
Evet. Evet, burada bu önemli. Özellikle Türkiye Sigorta son dönemde zaten reklamları da şu anda televizyonlarda görüyoruz. Bünyesindeki sigorta şirketlerini birleştirmesi sonrasında biraz sessizliğe bürünmüştü. Ama 2022'de sigortacılık sektörünü daha fazla konuşacağız demiştim ya. Yavaş yavaş Türkiye Sigorta'yı da radarımıza almak gerekiyor. Doğru bir strateji bu anlamda baktığımızda. Özellikle Türkiye Sigorta ile ilgili Oyak Yatırım %68 yükseliş potansiyeli ve 8.06 hisse fiyatı ile araştırma kapsamına alıyoruz demiş. Daha öncesinde zaten AgeSA'yı almıştı. O performansını yaptı ve şu anda tabii model portföyler değişebilir. Onun yerine Türkiye Sigorta'yı alıyor. Önümüzdeki 3 yıl içinde kombine oranın ortalama %80 olmasını öngörüyoruz diyor. Motor segmentinde nispeten düşük hasar artışı ve yeni pazar payı alımları sayesinde 2021'de teknik karlılığının %15 artacağını, 2022'de de %17'ye yükseleceğini öngörmüşler. Bu beklentiyle hisseyi şu anda model portföylerine almışlar. Biz de takipçisi olacağız.
Peki, bu arada görebiliyor muyuz hisseyi? Az önce ekrana
evet,
verdik.
Türkiye Sigorta.
Evet, bir de günlük görelim değil
günlük,
mi?
Evet.
Bu arada zaten şimdi burada baktığımızda aslında birçoğu da işte bilanço döneminde sizin de takip edeceğiniz hisseler arasında
tabii,
yer alıyor.
Tabii, tabii.
Dün de bizimle paylaşmıştınız. Hatırladığım kadarıyla şimdi özellikle beyaz eşya satışlarından yola çıkarak
Arçelik'i
söylemiştiniz değil mi? Arçelik ve Vestel tabii. takipte ki Tüpraş'taki o rally'yi takip ediyoruz.
Doğru.
Son zamanda borsayı da pozitif yönde destekleyen hisselerden biriydi. Türkiye Sigorta 4.93 seviyesinde bu arada yarım puana varan da bir
tabii.
kazanç söz konusu.
Yani 5'in üzerine çıktığı zaman hareket başlayacaktır. Ve startı verecek olan seviye ise 5.05'in üzerindeki kapanışlar olacaktır.
Peki özellikle bu bilanço döneminde bazı hisselerden bahsettik. Sektörel olarak ulaştırmanın özellikle sizin yine takip edeceğiniz alanlardan biri olduğunu biliyorum. Burada Türk
evet.
Hava Yolları'ndan söz etmiştiniz. Beyaz eşya var. Üçüncü peki sizin o gündem maddeleriniz arasında üçüncü sektör hangisi?
Enerji sektörü. Enerji sektörüne ilişkin olarak da bu sabah ICBC'nin bir notunu gördüm. Enerji sayı teknik bakış olarak ele almış ve yıllık ortalama 10.68 üzerine çıkan hissede özellikle haftalık bazda 10.92, 10.96 ve en son 11.45'e kadar direnç noktalarını test edebileceği beklentisi var. Ve Eylül 2021 ve sonrasından 2021 Şubat ayında gelen alçalan trendi kırma çabasının ön plana çıktığını söylüyor ki Enerjisa, Zorlu Enerji, GESAN gibi hisseler ve bununla birlikte diğer enerji Accent aklıma gelen şu anda bu hisselerde hareketliliği görüyoruz. Şimdi enerji sektörü üçüncü sektörüm olacaktır. Dördüncü sektörüm de kimya ve beşinci sektörüm sigorta sektörü olacaktır. İlk ikisi zaten halihazırda devam eden sektörler olarak yerini koruyacaktır. Dolayısıyla dünyanın iklimsel ısınmaya bağlı olarak ve tedarik zincirindeki yaşanan sıkıntılardan dolayı enerji sektörünü ve gıda sektörünü çok daha ön planda tutacak. Pamuk, mısır, buğday. Bu ve buna yönelik üretim alanları biraz daha ön plana çıkacaktır ve kimya sektörü de yeni dünya düzeni içerisinde biraz daha petrokimya, tıbbi kimya olmak üzere öne çıkacaktır.
Holdinglerle ilgili ne düşünüyorsunuz Belgin Hanım? Özellikle Sabancı ve Koç tarafından gelen haber akışı da vardı. Orada yeni evet. bir senaryo olur mu? Ne dersiniz? 2022'ye ilişkin beklentiniz nasıl?
Şöyle söyleyeyim, olur. Neden biliyor musun? Çünkü borsanın lokomotifi olan hisseler her iki holdingin de içerisinde var. Kendilerinde direkt hareketler olmasa bile onlar stratejiyi belirler. İştiraklerindeki hareketlilikler elbette ki holding sektörünü olumlu etkiler. Borsa İstanbul'da banka ve holding ağırlıklı bir endeks olduğu için onlardaki her hareket grup şirketlerindeki hareketle birlikte ivme kazanır. Bu gözle baktığımızda mesela Akkol, bununla birlikte Koç Holding, Sabancı Holding, Virus yine hareketli olacak hisseler. Bir hikaye oluşturmaları açısından holdinglere bakmak gerekiyor. Bir Koç Holding'i düşündüğümüz zaman içinde Ford Otosan'ı da görüyoruz, Otokar'ı da görüyoruz, Tüpraş'ı da görüyoruz, Tofaş Fabrika'yı da görüyoruz. Türk Traktör de var. Bunların borsa performanslarına baktığımızda Koç Holding'in de portföyümüzde olması kadar doğal bir şey olamaz doğal olarak.
Peki şimdi Ford demişken son iki günde oradaki hareketi şimdi soru soruyu tabii getiriyor beraberinde. İki gündür oradaki önemli bir hareketi takip ediyoruz ki borsaya da önemli bir katkı sağladı. Hacim liderleri arasında da yer almıştı. Şimdi hemen ardından Tofaş'la da bir hareketlenmeyi gördük. Yani Ford'u kaçılanlar Tofaş'a mı yöneldi? Ne dersiniz?
Tabii yani hepsinde yani otomotiv sektörüne bak bugün de mesela yine yukarıda. Bununla birlikte dün otokar satıcılığıydı. Ford Otosan satıcılığıydı. Tofaş görece daha olumluydu. Bu anlamda baktığımızda günlük bazda değişimler oluyor ki geri çekilmeler de yeni alım fırsatını getiriyor. Çünkü bilançoların 3. çeyrekte iyi geleceği, beklentilerin biraz daha üzerinde gelebileceği, başarılı bir bilanço dönemi geçirme ihtimalleri fiyatlamalara yansıyor. Burada zaten bayrak Ford Otosan'da ikinci sırada Tofaş Fabrika geliyor. Şu ana kadarki hareketleri izlediğimde otokar zaman zaman geliyor sahaya ve ama istikrarını bozmuyor. Dolayısıyla bunlar da zaten endeksi domine ediyor. Ha bunların içerisinde hisse alım programları da var ama ağırlıklı olarak bilanço hareketleri.
Peki Belgin Maviş çok teşekkür ediyorum.
Ben
yorumlarınız için,
ederim.
Aktardıklarınız için. Biz Aylasyon'un maalesef sonuna geldik. Değerli izleyicilerimizle de hemen veda edelim. Portföy yönetimini efendim şimdi burada bir nokta koyacağız. Alparada yayınımız devam ediyor olacak. Bizler saat 12'yi gösterdiğinde teknoloji ve finansla karşınızda olacağız efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
Podcast dinle.